Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında haftanın ikinci iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. İlk olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Giray Fidan bizlerle birlikte olacak ve Cumhuriyet'in Çinli Misafirleri kitabını konuşacağız. Hemen sonrasında Almanya'ya bağlanacağız. Almanya'dan Buket Barlas Wächter Münih'teki gelişmeleri aktaracak bizlere. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle olacak her salı olduğu gibi ve 9 Eylül'ü İzmir'in kurtuluşunu konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Faydası yoktur gözlerdeki yaşın. Gitmeden önce iyi düşün taşın. Uzaklarda
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Giray Fidan bizlerle birlikte. Sayın Fidan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımızı sürekli dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Geçtiğimiz yıl sizi bir başka kitapla ağırlamıştık stüdyomuzda. Atatürk'ün Çin'de yayınlanan ilk biyografisi Kaymua. Doğru okudum değil mi?
Kaymua.
Kemal.
Evet,
bu kitabı dinleyicilerimize tanıtmıştık. Bugün ise bir başka kitabı dinleyicilerimizle buluşturacağız. Bu sefer Cumhuriyet'in Çinli misafirlerini ağırladık Ankara'da yıllar önce. Ve o günden anılar nasıl birikti ve bu anıları Giray Fidan nasıl bir araya getirdi? Dilerseniz böyle başlayalım sohbetimize.
Tabii. Kitabın aslında çalışması 3 yıl önce başladı. Hatta 4 yıl, özür dilerim, şimdi 2019'da olduğumuz için 4 yıldır üzerinde çalıştığım bir kitaptı ve en sonunda bu sene bir ay önce kitap yayınlandı. Hı hı. Türkiye'deki arşivler, Cumhuriyet arşivleri, Osmanlı arşivleri, Çin arşivleri, Çin'deki gazeteler ve Türkiye'deki 1920'li ve 30'lu yıllardaki gazetelerin hepsini tarayarak böyle bir kitabı, bir çalışmaya ortaya koymuş oldum. Uzun da süren bir çalışma oldu ama oldukça benim için önemli bir çalışma akademik anlamda. Hı hı. O yüzden ilgisi olanlar için enteresan bir kitap olacağını düşünüyorum. Çünkü bu dönemle ilgili hiçbir çalışma daha önce yapılmış değil. O yüzden bu anlamda oldukça enteresan bir akademik çalışma olarak değerlendirilebilir.
Evet, gerçekten çok kıymetli. 4 yılı buldu dediniz aslında ama bu Kemal kitabıyla eş zamanlı mı çalışmalar sürdü? Yoksa hani bir kitap bitti sonra mı diğeri başladı? Yoksa zaten bilgiler birbirini mi tetikledi? Nasıl oldu?
Bu aslında benim TÜBİTAK desteğiyle Princeton Üniversitesi'nde Amerika'da yaptığım bir çalışmanın, yani postdoktor çalışmasının bir... nasıl diyelim, bu çalışmanın sonucu, sonuçları. Yani sadece bir değil, birkaç tane daha var tabii, üzerinde çalıştığım başka şeyler de var. Oradaki yapmış olduğum çalışmanın işte peyderpey sonuçlarının ortaya çıkması olarak söyleyebiliriz. Çünkü oradaki projenin başlığı 18-19. yüzyıl ve 20. yüzyıldaki Çin-Türk ilişkileri ve Çinlilerin Türkiye'ye bakışıyla alakalı bir projeydi. Hı hı. Uzun, yani bir sene kadar yaptığım bir çalışma.
O sizin bize... kendi arzunuzla mı, yani yurt dışına gidip bu konuyu seçtiğiniz, yoksa hani onların teklifiyle mi sizi başlattınız?
Hayır, benim tamamen benim yani orada bir danışmanım vardı tabii ki ama benim kendi yani konu bana ait. Çünkü daha evvel doktora çalışmasında gene ona yakın bir şey çalışmıştım, 16. yüzyıl. Aslında yani bir akademik bir ilgi olarak aşağı yukarı işte 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan işte Türk Çin ilişkileri. Çünkü bu çalışılmış bir konu değil. Yani akademik olarak da çok bilinen bir konu olmadığı için burada büyük bir boşluk vardı aslında. İşte şimdi onu yavaş yavaş bu yaptığım çalışmalarla bu boşluğu akademik olarak yayınlarla doldurmaya çalışıyorum. Bu iki kitapta zaten o çalışmaların nasıl diyelim, o çalışmanın sonuçları. Ama tabii bunlar henüz bitmiş değil.
Devamı gelecek.
Devamı gelecek, evet. Yani
hazırlamaya başladınız mı? Şimdiden?
Tabii devam ediyor. Yani aslında uzun bir zaman, yani bir yıl kadar bir çalışma yaptım. Oldukça da yoğun bir çalışmaydı benim açımdan. Yani günde yaklaşık 8-10 saat hiç kütüphaneden çıkmayarak çalıştım. O sebeple yani oldukça nasıl diyelim, bayağı bir şey birikti, malzeme. Hı hı. Oradayken de birkaç bu topladığım malzemelerle ilgili ders, daha doğrusu konferans verme şansım oldu. Daha sonra Çin'de mesela bu konuyla ilgili. Geçen sene Cumhuriyet'in Çinli misafirlerini Çin'de iki üniversitede, Pekin'de ders olarak, konferans olarak verdim. Orada da öğrencilerin çok enteresan ilgisini çekti.
Evet, tam da onu Çince soracaktım. Onların nasıl da, ilgi gösterdi?
Tabii onların da bilmediği bir dönem aslında. Çünkü 1920'ler, 30'lar yani Çin tarihi açısından tabii bizimle biraz farklı onların durumu. 1920'ler, 30'lar biliyorsunuz o 49'a kadar, yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar zaten Çin'de başka bir siyasi yapı söz konusu. Daha sonra işte iç savaş, Japon işgali, İkinci Dünya Savaşı vesaire. Bunlar tabii o sebeple çok 20'lerde 30'larda nasıl bakıldığı dünyaya vesaire çalışılıyor tabii ya, çalışılmıyor değil ama spesifik olarak Türkiye ile ilgili olarak bir çalışma söz konusu değil ama ben yaptığım çalışmalarda Çinlilerin özellikle 1920'lerden sonra yani Kurtuluş Savaşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, sonra Kurtuluş Savaşı'nın büyük bir başarıyla sonuçlanmasından sonra Çinlilerin inanılmaz bir ilgisi var Türkiye'ye. Çünkü Türkiye'yi bir tür model olarak görüyorlar. Yani 20'lerin dünyasına baktığınız zaman Türkiye dışında bunları başarabilmiş bir ülke yok zaten dünyada. O yüzden Çinli entelektüellerin zaten başka bakabilecekleri çok fazla bir yerde yok. Çünkü batı dışı olarak yani batının dışında olup da böyle büyük başarılar elde etmiş, işte reformlar yapabilmiş falan bir toplum yok dünyada, Türkiye dışında. O yüzden onlar da tabii ki çok büyük ilgi duyuyorlar ama yapılmış olan çok fazla bir çalışma yok Çin'de. Çin'de de yoktu yani. O sebeple mesela geçen sene 2-3 üniversitede Pekin'de o dersleri konferans olarak verdim. Bu Cumhuriyet'in Çinli misafirliğine. Orada da çok ilgi çekti. Çünkü onlar, hani onların da çok bildiği bir konu değil yani.
Aslında onların da tarihi.
Tabii onların da tarihi.
Hatta belki bizden çok onların tarihi. Onlar örnek aldılar Türkiye'yi. Evet, belki az biliyoruz biz ama onlar örnek aldıkları bir ülkenin bir profesörü gelip de bu tarihi onlara bir kez daha anlattığında çok ilgilerini çekmiş olmadı. Çok, devam ettiriyorlar mı bilmiyorum gerçi ama.
Yani bu konu, hani bu anlamda çalışan benim bildiğim kadarıyla yani bir tek yani birkaç kişi var ama çok. Çok fazla çalışılan, üzerinde durulan bir konu değil ama çok önemli aslında. Çünkü batı dışında, şimdi 20. yüzyılı aldığımız zaman, işte modernleşmeyi vesaire aldığımız zaman batı dışındaki deneyimler aslında çok üzerinde durulmuş deneyimler değil. Ve özellikle Çin ve Türkiye bu anlamda iki önemli örnek. Mesela Japonya da bunlardan bir tanesi ama Japonya başka bir kategoriye giriyor. Çünkü Japonya modernleşmesini daha başarılı ya da diyelim, yani tırnak içinde kullanıyorum tabii başarılı. Yani çok daha hızlı bir şekilde adapte olup daha işte yayılmacı bir politika izlemesi vesaire. Çin ve Türkiye bu anlamda biraz daha farklı. Hindistan mesela düşünülebilir bu anlamda ama Hindistan'ın da durumu biraz farklı. O sebeple yani Çin ve Türkiye'nin aslında 20. yüzyılda, 19. yüzyılda sonra 20. yüzyılın başındaki böyle bir benzerlikleri var. İki ülkenin de. Ve Çinlilerin bize o dönemde yani Türkiye'ye bakıyor olmaları, bir örnek olarak anlamaya çalışmış olmaları o çok önemli. Çünkü onların onlar için önemli bir deneyim Türkiye'deki modernleşme. Ve o sebeple büyük ilgi duyuyorlar. Sadece yani oradan bakmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda Türkiye'ye geliyorlardı. Mesela.
Evet, şimdi örneğin bizim tarih kitaplarımızda pek çok tarihimizdeki önemli noktada ilişkin bilgiler var ama onların tarih kitaplarında örneğin bu Türkiye'deki ilişkiler veya Türkiye'ye gelen Çinli misafirlerin aktardıkları ile ilgili bilgiler var mı? Yer alıyor mu normal ilkokul, ortaokul, lise kitaplarında?
Yani o, tabii ki çok spesifik o. Yani onu o ilkokul kitaplarında yer alması mümkün değil ama Türkiye ile ilgili bölümler var. Atatürk ile ilgili tabii ki bölümler var. Ama tabii bu kadar spesifik bir şeyin olması mümkün değil. Daha çok genel bilgilerin olduğu, biliyorsunuz yani ilkokul, ortaokul, lise tarih kitaplarında daha genel bilgilerin olduğu şeyler var. Ama tabii ki Atatürk ve Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin kuruluşu, Kurtuluş Savaşı vesaire, onunla ilgili bölümler var.
Biraz kitabın içeriğine geçecek olursak, şimdi şöyle bir sevgili dinleyiciler, ilk sayfayı açayım, içindekiler bölümünü. Örneğin Türkiye Seyahat Notları diye bir bölüm var 1925 yılında. Biraz anlatmanızı rica edebilir miyiz?
Tabii.
Neler var seyahatteki o notlardan? Alfred size.
Evet, Alfred size. O işte İngilizce, Çince karışık ismi olarak düşünebiliriz onu. O aslında Amerika'daki ilk Çin büyükelçisi. Yani Çin Cumhuriyeti'nin ilk büyükelçisi. 1925'te Çin kitapta da var ama daha geniş olarak da burada söyleyebilirim onu. 1924-25'te aslında Alfred Sayın, yani Çin arşivlerinden takip ettiğiniz zaman Alfred Sayın'ın en büyük meselesi, bugün çok biliyorsunuz şu anda çok konuşuluyor insanlar. Çok fazla mutlaka kulaklarına geliyordur bu ticaret savaşları Çin ve Amerika arasındaki. Aslında 1925'lerde de Alfred Sayın o tarihte yapmaya çalıştığı şey Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki adil olmayan, eşit olmayan anlaşmaları ya iptal etmeye ya da yeniden bunları revize etmeye çalışıyor Alfred Sayın. 1924-25 arası yaptığı iş bu, çünkü Çin arşivlerinden takip ettiğiniz zaman bunu görebiliyorsunuz. Ve 1925'te Türkiye'ye aslında gelmesinin sebebi ta Washington'dan çünkü çıkıp geliyor. Yani düşünün, şimdi bugün işte Washington'a uçakla gidip gelebiliyorsunuz ama O tarihte uçak olmadığı için tabii yani çok uzun bir yol. Yani ve 25'te daha henüz diplomatik ilişkiler de olmadığı için Amerika ve Türkiye arasında uzun bayağı meşakkatli bir yol kat ediyor. Yani Londra'ya gidiyor, oradan Avrupa'ya geçiyor, işte Balkanlar üzerinden Türkiye'ye geliyor. Ve aslında Türkiye'ye gelişinin sebeplerinden bir tanesi de Lozan Anlaşması'nı büyük bir önem veriyor. Çünkü Lozan'da biliyorsunuz Türkiye kapitülasyonları kaldırdı.
Evet.
Ve ya uzun süredir uğraşıp da başaramadıkları bir şey acaba nasıl yapıldı diye merak ederek aslında Türkiye'ye geliyor. Yani Türkiye'ye gelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Ve Türkiye'ye geldikten sonra da zaten bununla ilgili işte fikirlerini daha sonra bu Türkiye seyahat notlarında yazıyor. Ve hatta bizim
Ankara'ya mı geliyor?
Tabii Ankara. İstanbul'a ve Ankara'ya geliyor. Daha sonra Lozan Anlaşması'nın işte ve diğer ikili anlaşmaların nüshalarını istiyor. Çünkü bizim Cumhuriyet arşivlerinde onunla ilgili bir belge var. Birkaç belge var daha doğrusu. Ve bu anlaşmaların nüshalarını alıp geri gidiyor. Yani aslında en önemli, önem verdiği şey bu kapitülasyonların kaldırılabiliyor olması.
Çünkü, nasıl yaptılar? Biz yani, de
evet,
yapabiliriz.
Nasıl başardılar? Evet, çünkü yani 1920'lerin dünyasında kapitülasyonların kaldırılması meselesi çok önemli bir mesele. Yani özellikle Çin açısından mesela. Ve mesela Alfred Say orada şeyden de bahsediyor. Türkiye'nin aslında çok daha zor bir durumda olduğu. Yani Çin'le karşılaştırıldığında 20. yüzyılın başında çok çok zor bir durumda olduğu.
Ama buna rağmen
nasıl olup da bu işte kapitülasyonları kaldırmayı başardılar vesaire. Bu onun çok ilgisini çekmiş ve onun bakış açısından bakıldığında bu son derece önemli. Çünkü bütün meseleleri zaten yani son iki senelik o arşiv metinlerinin bir kısmını kitapta var ama daha da fazlası var tabii ki. Yani sürekli Çin'le yazışmalar yapıyor bu konuyla ilgili. Yani anlaşmaları düzeltmeye çalışıyor. Amerika ile Çin arasındaki bu eşitsiz anlaşmaları. Yani eşitsiz anlaşma derken aslında kapitülasyonlar bunlar,
evet,
tabii ki.
Evet,
yani aynı kapitülasyonlar. Bunları iptal etmeye ya da revize etmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. O yüzden başarılı bir örnek işte Türkiye var ve geliyor burada onu anlamaya çalışıyor. Onun dışında da çok enteresan yorumları var.
Görüşebildiği birileri var mı? Örneğin Atatürk'le görüşebilmiş mi?
Ya bu gelen heyetlerden Atatürk'le görüşebilen kimse yok. İsmet İnönü'yle görüşen biri var. O Hu Hanmin. Ama tabii hepsi yani ilk yetkililerle görüşüyorlar. Ve onlardan bilgi alıyorlar. Soruyorlar.
Bu
mesela.
Kişiler hani özel olarak Çin halk hükümeti tarafından mı seçilmiş yoksa onlar kendileri mi tercih edip Türkiye'ye gelmişler?
Hu Shiqing var mesela bunların arasında. İlk gelen o zaten 1924'te. O bir bir eğitimci, entelektüel birisi. Yani varlıklı da birisi aynı zamanda. O büyük ihtimalle o kendi imkanlarıyla gelmiş olması lazım ama Alfred Tse ve Hu Hanmin onlar resmi kanallarla
geliyor.
Ama ona rağmen şey de öyle mesela Hu Shiqing mesela o da çok iyi karşılanmış mesela şeylerle net olarak arşivlerde onlarla ilgili herhangi bir şey yok. Yani diğerleriyle ilgili var ama Hu Shiqing'le ilgili bir şey söz konusu değil ama onun da büyük yani o da şeylerle görüşüyor resmi makamlarla mesela işte milletvekilleriyle vesaire görüşüyor onlara sorular soruyor sorularına cevap alıyor. Yani işte akşam yemeğe götürülüyor falan. Yani böyle gayet
yani
o yüzden zaten kitabın adı Cumhuriyet'in Çinli Misafirleri.
Evet,
hakikaten
onları ağırlamışız.
Tabii ağırlamışız aynen.
Bir başka bölüme hemen geçeyim. Ankara, Türkiye'nin yeni başkenti. O da yine 1936 yılında gelen bir misafir. Siz okuyun Çince.
Evet, Wang Huishan, Wang.
O neler, ne gibi izlenimler edinmiş Ankara'ya dair?
Evet, Ankara ile ilgili izlenimler aslında enteresan. Çünkü Çinliler açısından bakıldığında... şimdi Ankara tabii 1920'lerin, 30'ların Ankara'sı bugünkü Ankara'dan oldukça farklı. Yani küçük, yani çok daha küçük tabii ki. İşte yeni bir başkent inşa ediliyor.
Yeni bakanlıklar.
Tabii yeni bakanlıklar, yeni binalar. Mesela orada çok enteresan, diğerlerinde de var tabii ki. Yani sadece Wang Huishan değil ama Wang Huishan'la ilgili çok fazla yani kişi olarak Wang Huishan'la ilgili çok fazla bilgi yok ne yazık. Yani hiç bilgi yok. Kim olduğu vesaire falan ama seyahatnamesi çok enteresan. Yani sadece Ankara'ya has bir seyahatname olduğu için. Yani başka bir yere yazmamış. Sadece Ankara.
Her yeri gezip bir tek Ankara'yı mı yazmış?
Yok, sadece Ankara'ya
mı gelmiş?
Bu zaten bir kitabın içinde. Dünya Seyahatnamesi diye bir tür edisyon kitap gibi yapmışlar. İçerisinde işte 10 tane şehir var dünyadan. Ve o onların arasında sadece Ankara var. Bu Ankara seyahatnamesi. Yani özel bir seyahatname.
Çok özel, evet.
Yani sadece Ankara'ya has. Muhtemelen Çin tarihinde diyelim herhalde Ankara'ya has olarak yazılmış tek seyahatname bu. İlk ve tek. Bilmiyorum yani yakın zamanda birisi Ankara seyahatnamesi yazdıysa Çin'de onu bilmiyorum ama bu ilki. Ankara seyahatnamesi. Enteresan bilgiler veriyor orada da. Mesela şeyden bahsediyor. Yani bir ülkenin büyüklüğü, gücü, işte başkentinin büyüklüğü ve gücüyle ölçülmez diye bir mesela böyle bir tespit yapıyor. Yani Ankara'yı gördükten sonra. Çünkü Ankara
yoktan var edilmiş yani, bir şehir çok, haline.
Aynen yani 30'larda için, vesaire evet. Çok küçük bir yer olduğu için. Mesela şeyin Alfred Zeyn'in çok enteresan yorumları var Ankara ile ilgili. O mesela şeyden bahsediyor işte Ankara daha iyi korunabildiği için Ankara başkent olarak seçilmiştir diyor. Birincisi budur diyor. İkincisi bir şeyi daha var yani Ankara'daki memurlar diyor yabancı diplomatların etkisinde kalmazlar diyor. Üçüncüsü de diyor Ankara'da kalacak yer yoktur. Yer yoktur. O yüzden buraya gelen yabancılar da pek öyle kalmayı istemezler. Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde Ankara'dan ayrılmak isterler gibi yorumları var. Tabii dönemin Ankara'sıyla alakalı çok enteresan bilgiler var aslında. Bilmiyorum hani diğer başka seyahatnameler de var tabii ki ama muhtemelen Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla alakalı herhalde en kapsamlarından bir tanesi budur. Çünkü benim bildiğim kadarıyla birkaç tane böyle seyahatname var ama bunlar büyük ihtimalle onların arasındaki en enteresanları. Çünkü batıdan değil yani bunlar Çin'den geldikleri için onların bakış açıları çok daha farklı oluyor.
Aslında siz hep şuna vurguluyorsunuz. Çin'den Türkiye'yi izlemek için nasıl bir yer olduğunu görmek için geldiler ama şimdi günümüze baktığımızda gerçekten o kadar çok Çinli turist var ki Türkiye'de. Gerçekten Türkiye'yi tanımak istiyorlar. Sadece hani turistik olarak tanımak değil, ticari ilişkilerimizi tanımak istiyorlar ya da ne bileyim insan ilişkilerini tanımak istiyorlar. Tabii ki tarihini tanımayı çok istiyorlar. Hani hep şöyle denir ya nereye gitseniz bir Çinli turist mutlaka görürsünüz Türkiye'de diye. Sanıyorum biraz da belki bu tarihi geçmişin etkisi olabilir gibi geldi bana şimdi sizin bu aktardıklarınızdan sonra.
Yani Türkiye'yi tabii enteresan buluyorlar. Yani Türkiye onlar için çok enteresan bir ülke. Yani o sebeple olduğunu düşünebiliriz. Çünkü bayağı benim de yani sık sık ben de seyahat ediyorum. Çin'e gidip geliyorum işte konferanslar için, toplantılar için vesaire. O zaman çok gördüğüm, karşılaştığım Çinlilerin çoğu ya gelmiş oluyor Türkiye'ye. Yani çok güzel bir ülkeydi vesaire.
Mutlaka ziyaret etmiş oluyor.
Ya da ben gitmek istiyorum diye. Yani iki seçenek var. Yani üçüncü, yani
üçüncü yok.
Duymadım diyeni şu ana kadar henüz görmedim. O yüzden oldukça popüler Türkiye şu anda Çin'de. Yani ümit ederiz daha da popüler olur. Çünkü biliyorsunuz Çin'in turizm anlamında çok büyük bir potansiyeli var. Ve Türkiye'ye de benim bildiğim kadarıyla o potansiyelin çok az bir kısmı geliyor henüz. Yani daha çok daha fazla turist gelebilir Çin'den diye tahmin ediyorum.
Evet. Daha aslında pek çok güzel bölüm var. Keşke hepsini programda süremiz olsa da anlatabilsek ama ben şöyle isim olarak sayayım dinleyicilerimize. Örneğin Türkiye'nin ulus inşası ve üç halk ilkesi gibi bir bölümü var. Bunun dışında Türkiye günlüğü var. Ve tabii ki belgelerin yer aldığı kısım var. Bu belgelerin hepsi orijinal halleriyle yani fotoğraflanmış halleriyle sunuluyor kitapta. Edinebilir değil mi bu kitaptan ya da tabii. Şu an baskıda sanıyorum tekrar.
Yeni yayınlandı yani kitapçılarda işte internette vesaire bulabilirler eğer ilgilerini çekersen.
Cumhuriyet'in Çinli misafirleri değerli konuğumuzun imzasıyla çıktı. Emeğinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz. Ben gerçekten bu tür böyle kitapları gördüğümde çok heyecanlanıyorum çünkü yabancı ülkenin insanların Türkiye için hani bu kadar güzel şeyler söylemiş olmaları beni gerçekten çok gururlandırıyor. Bu anlamda size de emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz ki böyle bir kaynağı bizlere sunduğunuz için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Giray Fidan stüdyo konuğumuzdu. Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri ile Çin arşivleri, gazeteler, seyahat yazılarından derlenen Cumhuriyet'in Çinli Misafirleri kitabı üzerine çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi kitabın devamını bekliyoruz. Şimdi Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hemen sonrasında telefon bağlantısıyla sizlerleyiz.
Thank you. çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya. O dolaşmış daldan dala, savurmuş yüreğini. Ben bölmüşüm yüreğimi, baş kaldıran dizelere.
Ağlamakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek. Bulup yitirmekmiş, düşsel bir oyuncağı. Yalanmış hepsi yalan, yalanmış hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş.
Çektim günlerce, acı çektim susarak. Şu kısacık konuklukta, deprem kargaşasında. Yaşadım birkaç bin yıl, acılara tutunarak. Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de.
Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek. Bulup yitirmekmiş, düşsel bir oyuncağı. Yalanmış hepsi yalan, yalanmış hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Yalanmış hepsi yalan, yalanmış hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Yalanmış hepsi yalan, yalanmış hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Almanya'dan Buket Barlas Vehter var. Sayın Vehter, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, güneşlidir Münih'ten.
Ne kadar güzel. Güneşli bir Ankara'dan da selam olsun Münih'teki tüm dostlarımıza. Münih'teki gelişmeleri aktaracak Sayın Vehter bizlere. İlk olarak bildiğimiz kadarıyla Theater Grenzelos, Sınırsız Tiyatro diye bir tiyatro var ve birbirinden ilginç oyunlar sahneliyor. Bu oyunların gösterileri ve bu tiyatro ile ilgili bizi biraz bilgilendirir misiniz?
Evet, Almanya'da bir yandan yabancılara yönelik olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Öte yandan umut verici güzel projeler gerçekleştiriliyor. İşte bu ilginç projelerden biri bugünlerde Münih'te sahnelenen bir tiyatro oyunu. Sizlere bahsetmek istediğim eserde sığınmacı gençlerle yaşları bir hayli ileri olan Almanların yaşamından kesitler sunuluyor. Son dönemde sığınmacı olarak Almanya'ya gelen gençler buradaki hayatlarını sahnede çok başarılı bir şekilde yansıtıyorlar. Oyunda sığınmacı gençlerin Alman toplumunda karşılaştıkları zorluklar, kendi ülkelerine, ailelerine olan özlemleri dile getiriliyor. Çektikleri yalnızlık çok başarılı bir şekilde ifade ediliyor. Sahnenin diğer yıldızları ise kaldıkları bakım evindeki yaşamlarını dile getiren yaşlı Almanlar. Onlar da günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları, ailelerine olan özlemi dile getiriyor. Yine çektikleri yalnızlığa vurgu yapıyorlar. Her ne kadar toplumun birbirinden çok farklı kesimleri gibi algılansa da aslında her iki kesimin ortak noktalarının fazlalığı oyun sırasında çok etkileyici bir şekilde vurgulanıyor. Çünkü sığınmacılar da yaşlılar da Alman toplumunda aktif bir şekilde yer alamıyor. Adeta sosyal bir ayrımcılığa maruz kalıyorlar, toplumdan soyutlanıyorlar. Doğu bağlantısı olarak çevirebileceğimiz Orient Connection adlı oyunda yabancı olana, bilinmeyene karşı beslediğimiz ön yargılar çok etkileyici bir şekilde yansıtılıyor. Oyunun başında herkes birbirine şüpheyle yaklaşıyor. Daha sonra birbirlerini tanıdıkça daha iyi anlaşıyor. Hatta birbirleriyle dost oluyorlar. Özellikle dans ve müzik aracılığıyla dile getirilen duygular çok iyi yansıtılıyor. Sınırsız tiyatro veya sınır tanımayan tiyatro olarak çevirebileceğimiz Theater Grenzenlos tarafından son yıllarda pek çok ilginç oyun sahnelendi. Genelde göç ve uyum sorunlarını ele alan, yabancıların yaşadıkları toplumla kaynaşmalarını konu edinen eserler bunlar. Bu oyunlarda Almanların yanı sıra Afganistan, Suriye, Irak, Eritrea ve Somali gibi ülkelerden kaçarak Almanya'ya sığınan gençler yer alıyor. Bunun yanında örneğin göçmenler ve Alman öğrencileri bir araya getiren atölye çalışmaları da yapılıyor. Size bahsettiğim oyunda 5 sığınmacı ve 5 Alman sahne alıyor. Kendileriyle yapılan röportajlarda hem sığınmacılar hem Almanlar oyunun provaları sırasında birbirleriyle gerçekten dost olduklarını ve ön yargılarının ne kadar anlamsız olduğunu anladıklarını dile getiriyorlar. Haziran ayından beri sahnelenen oyuna ilgi çok fazla burada. Eser 6 Ekim Pazar gününe kadar izlenebilir. Münih Mor Villa Tiyatro Salonu'ndaki gösteriler saat 19.30'da başlıyor. Giriş ücretsiz. Yalnız internet üzerinden rezervasyon yaptırılması rica ediliyor. Bunu talep ediyorlar oyunu düzenleyenler.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında gerçek hayatın birebir yansımasını tiyatro sahnesinde oynuyorlar anladığımız kadarıyla.
Evet, gerçekten bir ayna gibi bir sunum. Yani gerçekten çok başarılı, çok değişik bir oyun.
Evet. Bir başka şimdi sevgili Vehter'den anlatmasını isteyeceğimiz konuysa bir konser. 13 Eylül'de gerçekleşecek bir konser. Lütfen detayları sizden alalım.
Evet, Cuma günü müzik severleri burada harika bir müzik şöleni bekliyor. Deniz Aksan Filizmen yıllardır çeşitli müzik grupları ve korolarla çalışan çok deneyimli bir sanatçı. Seslendirdiği eserlerle müzik severleri kendisine hayran bırakan Deniz Aksan Filizmen aynı zamanda Münih Armoni Ahenk Türk Müziği Topluluğu'nun da bir üyesi. Sanatçının girişimiyle bir araya gelen müzisyenlerden oluşan Kafe Taksim projesi ise farklı enstrümanları icra eden 8 sanatçıdan oluşuyor. Türk müziği tarihinde bir gezinti adı altında gerçekleştirilecek konserde sanat müziği yanında halk müziği ve pop müziğe de yer veriliyor. Programda ünlü bestekar ve yorumcuların eserlerinin yanı sıra yeni eserler de yer alıyor. Müzikseverler Zeki Müren'den Barış Manço'ya pek çok ünlü sanatçının eserlerini dinleme fırsatı yakalayacaklar. Konser Münih'in en önemli kültür merkezi olan Gasteig'de yapılıyor. Küçük konser salonunda bu cuma akşamı saat 19'da başlayacak konserin biletlerini bilet satış noktalarından veya internetten edinmek mümkün. Konserin yapılacağı salon 190 kişilik. Türk müzikseverler yanında Alman misafirler de katılacağı için eserlerle ilgili sunumlar Almanca'da yapılacak. Konser aynı zamanda Münih Belediyesi Kültür Dairesi'nin desteğiyle gerçekleştiriliyor. Biz yurt dışında yaşayanlar için bu tip etkinlikler büyük bir önem taşıyor. Zaten çok samimi bir ortamda şarkılarla eşlik edilen seyircilerin coşkusuyla daha da renklenen konserler bunlar. Burada yaşayan müzisyenlerin olağanüstü çabalarıyla, emekleriyle gerçekleştirilen bu gibi etkinlikler sayesinde bizler Türk müziğine olan özlemimizi bir nebze olsun gideriyoruz. Hatta böylelikle memleketimiz ayağımıza kadar gelmiş oluyor. Veya şöyle de ifade edebilirim. Böyle güzel konserlerden sonra insan şöyle Türkiye'ye gidip gelmiş gibi oluyor her seferinde.
Evet.
O yüzden Türkçe şarkılar eşliğinde unutulmaz bir akşam geçirmek isteyenler için gerçekten kaçırılmaz bir fırsat diyelim ve noktamızı koyalım.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de şimdiden konsere gideceklere iyi seyirler dileyelim. Size de aktardıklarınız için çok teşekkür edelim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'dan Buket Barlas Wächter Münih'teki gelişmeleri aktardı bizlere. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
İzmir'den aman, çekirdeksiz efemden nar gelir. Şu İzmir'den aman, çekirdeksiz efemden nar gelir. Sırma cepken cepken, İnce bele efemde dar gelir. Sırma cepken cepken, ince bele efemde dar gelir. Şu gençlikte aman, ölüm bana efemde zor gelir. Güzel İzmir, İzmir, kordon boyu efemde şen olsun. Beni senden, senden ayıranlar efemde kör. Sert olur aman, efelerin haydinde yüreği. Ne sert olur aman, efelerin haydinde yüreği. Sen şöyle dur efem, kızlar çeksin efemde küreği. Güzel İzmir, İzmir, kordon boyu efemde şen olsun. Beni senden, senden.
Kalanlar. Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Merhaba, hoş bulduk.
Bugün de tam dünden kalanlar sözcüğüne
dünden kalanlar
yakışır bir konuyu konuşacağız aslında. Dün 9 Eylül'dü.
Evet,
biz de bugün mutlu. İzmir'in kurtuluşunu konuşacağız.
Evet, sadece İzmir'in değil tabii ki.
Tabii
yani
ki.
Yurdumuzun tabii ki, tabii düşman ki. İşgalinden kurtuluşu. Dolayısıyla
aslında hem işgalin başlangıcının simgesi hem de işgalin sonlanmasının simgesi İzmir. Çünkü 15 Mayıs 1919'da İzmir'e düşman işgal ettiğinde daha önce kırık kopuk farklı yerlerde olan milli mücadele çalışmaları bir anda birleşerek gerçekten ülkenin her ucuna, Anadolu'nun her ucuna gidecek şekilde sistematikleşmiştir. Adeta bu ateşi yakan bir işgal olmuştur İzmir işgali. Dolayısıyla 15 Mayıs 1919'da başlayan bu süreç 9 Eylül 1922'de sonlanmıştır. Ama sadece dediğim gibi İzmir için değil, bütün ülke için sonlanmıştır. Düşünecek olursak yani kanısındaki mermi ıslanmasın diye üstünü örtüp çocuğun üstündeki yorganı işte mermiye örten ve çocuğu donan anaların elde ettiği bir sonuçtur aslında. Ya da işte Dumlupınar'da Çiğiltepe'yi alamadım, yarım saat içerisinde söz verdiğim diye halde alamadım diyen komutanımızın kendini intihar etmesinin bir sonucudur. Ne bileyim sütçü imamların, Şahin beylerin, Nusret beylerin adını sayamadığımız nice aslında İstiklal Harbi kahramanının aldığı bir sonuçtur bu sonuç. Sadece tek bir şehirle simgelenmekle birlikte aslında bütün bu sürecin kurtuluş mücadelesinin bir sonucudur. Tabii işte daha önce konuştuk 30 Ağustos'u. Gerçekten sadece Türkiye için değil, bütün dünya mazlum milletleri için de bir zaferdir 30 Ağustos. Ama 30 Ağustos'ta ivre tekrar artık tersine döndükten sonra 1 Eylül'de Mustafa Kemal, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri diyor. Buradaki Akdeniz kelimesi belki çok dikkati çekmiyor ama Akdeniz şu anki kullandığımız şey tabii ki daha farklı coğrafi anlamda. Ama bütün Osmanlı coğrafya haritalarında ve Osmanlı tanımlamalarında Akdeniz aslında Ege denizini de içeriyor. Ege denizi dedimse Aegean Sea daha çok Yunanların söylediği bir isim. Adalar denizi diye geçer aslında o bölge. Ama Osmanlı coğrafyasında yeri Akdeniz denizidir. İstanbul Boğazı'na kadar. Ondan sonra da Karadeniz başlar. Yani Bahri Sefit'tir. Dolayısıyla Yunanların söylediği o Ege denizi ifadesini kullanmadığı için Atatürk tam da bunu reddettiği için Akdeniz diye bilerek söylemiştir. Yani aslında hedef aynıdır, Ege'dir ama orada söylediği cümle bilinçli seçilmiştir. Dolayısıyla bu 1 Eylül'de verdiği emir bundan sonra işte 9 Eylül'e kadar hatta 18 Eylül'e kadar bütün yurtta temizlenmesine kadar, düşmandan temizlenmesine kadar devam eden bir süreci başlatıyor. Artık o tarihten itibaren 2 Eylül'de Uşak, ondan sonrasında işte Manisa, Balıkesir, oradaki bütün ilçeler, yani Ege bölgesinde neredeyse pek çok ilçe, il, kasaba düşman işgali altındaydı. Ve düşman bir taraftan da çekilirken aynı zamanda Türkleri öldürüyor, yakıyor, yıkıyor bulunduğu yerleri. Yorgun olmasına rağmen askerimiz bu emirden sonra hiç durmaksızın devam etmiştir bu yollarda temizlik yapmaya ve şehirleri kurtarmaya. Çünkü biliyor ki canlar yanacak orada. O canlar yanmasın diye bir an önce tedbir alabilmek için hızlı bir şekilde hareket ederek 9 Eylül'de nihayet ulaşmıştır. Aslında burada hani enteresan bir şey, 2 Eylül'de yani işin kötü sonuçlanacağını anlayan Yunan hükümeti İngiltere'ye, yani İngiltere aracılığıyla Türkiye'ye mütareke teklifinde bulunmak üzere bir mesaj gönderiyor ama İngiltere 5 gün geciktiriyor bunu. Yani hala onların kaçarken toplanıp hücum edebileceklerini düşünüyor. Yani hala verdikleri mesajlar, şimdi burada detaylarına girmeyeyim ama hala verdikleri mesajlar bir şekilde Yunan işgaliyle sonuçlanacağı, yani Yunanların zaferiyle sonuçlanacağı. Dolayısıyla 5 gün geciktiriyor ama artık bakıyorlar ki işin sonu gerçekten bir galibiyete doğru gidiyor. Nitekim 9 Eylül artık bunun net bir şekilde, yani oradan da Mudanya'ya giden, oradan da Lozan Barış Anlaşması'na giden ve Türkiye'nin kesin bağımsızlığını kazandığı süreci başlatan bir nokta oluyor. Burada özellikle tabii bir iki belki anekdota yer vermek lazım. Mesela Triskopis bu arada askerlerimiz tarafından esir alınıyor. Aslında kimi esir aldıklarını dahi bilmiyorlar ama gelince bir görüyor ki Triskopis kumandan, baş kumandanları esir alınmış ve Triskopis'e
özellikle diyor ki üzülmeyiniz, her komutan mağlup olabilir. Yani sizin askerleriniz ölmüş, neler neler yaşamışsınız, bunu söylüyorsunuz. Arkasından da diyor ki fakat neden sivil halka zulüm ettiniz? Biz askerlere bu yakışır mı? Neden böyle bir şey yaptınız? Benim haberim olmadan askerlerim yapmışlar diyor. O zaman diyor ki
İnkar ediyor.
Altınızdaki askerlere hükmedemiyorsunuz o zaman diyor. Sonra da diyor ki aileniz sizi merak etmiştir, bir telgraf yazınız çekelim. Yani hani şu bir mesafe,
hala nezaket,
hala nezaket ve hala bir başka bence önemli bulduğum anekdot da İplikçizade konağına gidiyor Atatürk ve gidiyor ki orada o konağa daha önce Yunan kralı Türk bayrağı serilmişti merdivenlerine ve üstünden basarak geçmişti. Yani ezerek geçmişti bayrağı. Tabii çok üzülmüş İzmir halkı. Israrla diyorlar ki bizim öcümüzü alınız. Böyle ipek bir Yunan bayrağı serilmiş merdivenlere, beyaz mermer merdivenlere. Lütfen üzerinden geçiniz. Bizim intikamımızı alınız, bizim öcümüzü alınız. Kendisi de diyor ki bir milletin bağımsızlığını simgeleyen bayrak çiğnenmez. O böyle bir şey yapmış olabilir. Ben aynı hatayı tekrar etmeyeceğim. Ve kaldırıyor, o bayrağı kaldırtıyor kendisi. Merdivenlerden o şekilde çıkıyor. Yapamaz mıydı? Yaktırabilirdi bile ama bu aslına bakarsanız doğru devlet adamlığının bir örnek teşkil eden davranışıdır. Yani savaştan hemen sonra da ilerleyen dönemlerde gelişecek, uluslararası sahada gelişecek bir takım durumlar karşısında da Yunanistan'ın uzattığı yardım tekliflerini ya da barış tekliflerini, bir işbirliği tekliflerini de kabul etmiştir. Bu anlamda bence evet savaş kazanıldı ama şunu da görmek lazım, işte İngiltere aracılığıyla mütareke teklifinde bulunuyor. Çünkü arkasında İngiltere var.
Evet.
Yani başından aslında beri. Arkasında yedi düvel var tabii ki. Yani bizim yendiğimiz sadece orada Yunanlılar değil. Bütün o Mondros mütarekesiyle karşı karşıya kaldığımız bütün işgallerin, tabii bütün işgallerin karşısında artık son bir noktadır bu. O yüzden biz sadece Yunanları yenmiş gibi düşünmeyelim. Bütün emperyalizme karşı kazanılmış bir savaştır ki zaten ondan sonrasında Hindistan, Pakistan gibi ülkelerden, İran gibi ülkelerden gelen mesajlar da ülkemize gelen, Mustafa Kemal'e gelen mesajların hepsinde de bu savaşla artık hani hiçbir mazlum milleti tutamazsınız. Biz sizin karşınızda yer alacağız gibi ifadeler yer almaktadır. Yani onlara da bir güç vermiştir bu
programımızın başında
mesaj.
Da Çinlileri konuştuk. Onlar evet, da yine Türkiye'den evet. Örnek almaya başlamışlar.
Kesinlikle.
Tüm olaylardan
yani,
sonra.
Tabii ki burada Şerafettin Bey'i, Fahrettin Altay'ı almak gerekir. Hepsini yani orada ismini sayamayacağımız kadar çok kişi hizmet ediyor. Hasan Tahsin ilk kurşunu attı ama sonrasında Şerafettin Bey'i düşünürsek işte konak meydanında hükümet konağına giderken atılan bomba sonucu göğsünden yaralanıyor ama hiçbir şekilde durmuyor. İlla o Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını dikecek. Yani göğsündeki yaraya bakmaksızın ısrarla gidiyor. O bayrağı indiriyor yerine Türk bayrağını. Aynı şekilde öbür tarafta Besim Beyler, Üsteğmen Arif Beyler Kadife Kale'de Yunan bayrağını indirerek Türk bayrağını. Böylece artık sadece İzmir'in değil, tabii ki İzmir'in kurtuluşu ilan edilmiş oluyor ama aynı zamanda Türklerin,
bütün milletin
10 Eylül'de Atatürk şehre girerken askerlerimizin ayaklarının altına çiçekler atılıyor. Herkesin yakasında kartpostallar, Atatürk kartpostalları. Yani gerçekten bu şöyle düşünelim. Hala bu emeller bu ülkede bitmedi. Yani dolayısıyla 97 sene önce bu emelleri güdenler hala bu emellerinden çok da vazgeçmiş değiller. Ama bu 9 Eylül'ü doğru okumak lazım ki buradan alınan dersle onlara diyelim ki yani biz bir kere bu savaşı verdik ve başardık yani. O yüzden bu milletin evet altında böyle bir şey yatıyor, güç yatıyor. Bu konuyla ilgili de Çanakkale'de bir yazılmış şiir vardır, bilirler. Ama burada yazılmıştır aslında o şiir, Necmettin Halil olan bu İzmir'in işgalinde ölen askerlerimiz için, pardon kurtuluşu sırasında ölen askerlerimiz
bu Gelibolu'da
için yazmıştır. Evet.
Şu an hala o anıtın
evet.
karşısında yazan cümleleri söylüyorsunuz
evet.
değil
İlk
mi?
Çünkü İzmir'e girildiğinde askerler vuruluyor. 4 askerimiz şehit düşüyor, onun üzerine yazıyor. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Dolayısıyla İzmir'i düşünürken, bütün vatanı düşünürken bu bilinçle düşünelim derim.
Evet, aslında hep Çanakkale için yazıldığını düşündüğümüz bu beyit aslında 9 Eylül'de gerçekten hayat bulmuş. Ve çok çok hani şiirden sonra insanın söyleyeceği hiçbir cümle kalmıyor. Çünkü o kadar çok her şeyi anlatıyor ki. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Keşke daha çok vaktimiz olsa ve daha çok şey paylaşsak dinleyicilerimizle, ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Size bugün için aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız Dünden Kalanlar köşemizde bizlerle birlikteydi. 9 Eylül'ü İzmir'in ve aslında bütün vatanın kurtuluşunu konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.